Ayrım 9. 4 Özel Çocuk ve Birçok Yürek. Gamze Tekeş. Sayfa 95. Projenin ortalarına yaklaştığımız bu zamanlarda işte durum böyleydi. Hem hafta içi hem de hafta sonu dolan bu dört canın keyfine diyecek yoktu. Ben de yorgun ama umutlu eve gidip geliyor, daha doğrusu koşturuyordum. Çünkü zaman gerçekten yetmiyordu. Bir akşam apartmanın girişinde bana seslenilmesiyle irkildim. Bu girişteki yaşlı amcaydı. Cam mekanlı balkonunda sürekli tahta oyar, kimseyle konuşmaz, insanların sorularına bile cevap vermezdi. Oldukça yaşlı, saçları uzun, sakallı, her zaman masasında çay fincanı, elinde bir çakı, bir tahta parçası otururdu. Biz ona laf atmazdık çünkü dedem ve babam dışında kimsenin selamını bile almazdı. Haksız da değildi. Bizim apartmanın haber muhabiri gibi kadınlarıyla ne konuşacaktı ki? Hep merak ederdim bu adamın bir bakanı var mı diye. Üzeri başı temiz bir adamdı, hep kareli bir gömlek giyer, kafasını hiç kaldırıp bakmazdı. Onun adının bile Ahmet olduğunu dedemden öğrenmiştik. Dedem arada onunla sohbet eder, bazen de annemin yaptığı böreklerden götürür gelirdi. Zaten bir annemin yaptığı şeyleri kabul edip yerdi ama onunla da konuşmazdı. Cins bir adamdı vesselam. Ben zaten uzun bir süredir çevreden kopuk bir şekilde yaşadığım için eve girerken dönüp onun evine bakmıyordum bile. Önce bana seslendiğinden emin olamadım çünkü sesini bile bilmiyordum. Kafamı balkona doğru uzatıp yüzüne baktım. Gerçekten de bana bakıyordu. Buyurun dedim çekinerek. Ayağa kalkıp bana yaklaştı ve benim kimsesizlerle mi çalışıp çalışmadığımı sordu. Şaşırmıştım. Kısaca yurtta olduğumu ama benimkilerin farklı bir durum olduğunu anlattım. Elinde tuttuğu konuşurken fark etmediğim bir şeyi bana uzattı. Şaşkınlığım daha da arttı. Bu tahtadan harika oyulmuş bir attı. Elimi uzatıp şaşkınlıkla aldım ve ''Ay İrfan bunu görse ne kadar çok sevinecek.'' diye bir ona bir Ahmet Bey'e baktım. Adamın yüzünü ilk kez böyle görüyordum. Oldukça yaşlı ama çok vakarlı bir yüzü vardı. Evet, bu kelime tam ona göreydi, vakar. Ona çok teşekkür ettim ve bir öğrencimin atlara olan hayranlığını anlattım. ''Bunu sınıfa koyacağım, hepsi sevinecekler.'' dedim. Ben de çok sevindiğimi belli etmiş olmalıyım ki hafifçe gülümser gibi bana baktı ve Allah kuvvetini arttırsın muallime hanım. Şu şekerleri de onlara götürürsen sevinirim dedi. Bir elimde şeker, bir elimde at, ona ne diyeceğimi bilemeden eve yöneldim. Eve girdiğimde şaşkınlığımı annemlerle de paylaştım. Dedem gülerek, kimin torunusun bak, bir de sen onunla ahbap oldun dedi. Dedem de çok duygulanmıştı. Ben şaşkınlığın yanı sıra etkilenmiştim de. Daha önce hiç tanımadığım bir insan tipiydi. Bizim apartmanın X kadınları onun hakkında mitolojiye varan efsaneler anlatıyorlar. Çoğu da birbirini tutmuyordu. Neyse, en bir kişiyle daha tanışmıştım. Hem de çok özel birisiyle. Atı elimden bırakamadım. Belli ki bu insan bir sanatkardı. Atı öyle bir yontmuştu ki yerlerine baktıkça hayran kalıyordum. Aklıma resim öğretmenimin sözü geldi. Bir ressamın ya da sanatçının büyüklüğünü anlamak için yaptığı at resimlerine bakın derdi. Çünkü at çizebilmek çizimlerin en zorlarından biriymiş. Her geçen gün yaşadığım zor ama ayrıcalıklı olaylar beni daha da motive ediyordu. Bu da İrfan'ın nasibi miydi yoksa bu yavruların bereketi miydi bilmiyorum ama çok hoştu. Hem de çok hoş. Ahmet Bey'le tanışmak da benim için gerçekten de bir ayrıcalıktı ve ben bununla gurur duyuyordum. Farklı insanlar bir araya geliyordu. Hatice öğretmen, Nazlı ve şimdi de bu insan. İnsan gibi insanlar. Ertesi gün sınıfa götürdüğüm at olay oldu. Hepsi ellerini alıp bu tahtadan atı sevip okşadılar. Onlara Ahmet amcayı anlatıp şekerleri verince iyice coştular. İrfan atı elinden bırakamıyordu. Uzun zamandır fark ettiğim bu at sevdası beni de çok etkiliyordu. Bir gün dedim, seni mutlaka ata bindireceğim. Söz İrfan, söz. Biraz ders yaptıktan sonra bahar geldi. Onur'a kabartma kısaltmaları gösterdi ve baston çalıştırdı. Bu arada biz de akıldan matematik çalışıyorduk. Barış'ı da katmak için orgun başında sayıları toplayıp çıkarırken gülüşüp durduk. Bir süre sonra yine projeksiyon seyretmek istediklerini söyleyince Bahar bile bunun neden bu kadar sevildiğini merak ettiğini söylemeden geçemedi. Dil etkinliğinde duvara yansıttığım hikayeyi nefeslerini tutup seyrettiler. Daha sonra da bize hafta sonunda yaptıklarını ballandıra ballandıra anlattılar. Baharda tahta ata hayran kalmıştı. Her zamanki gibi hep birlikte Ahmet amcaya bir resim yaptık. Gülnisa yine bir manzara yaptı. İrfan Bahar'ın yardımıyla bir at çizdi. Onur kabartmalı bir araba çıkartması yapıştırdı. En çok hoşuma giden de Barış resmi görünce hemen elini uzatıp resmin üzerine koydu. Bunu daha önce ben elini tutup yapardım ama artık her şeyi anlıyor, tepkisini veriyordu. İrfan ve Onur yine ona adam olacağını söylediler ama ben bu sefer gerçekten onun iyileşebileceğinden ümitlenmiştim. Onu o kadar çok sarılıp öptüm ki, Allah'ım acaba bu çocuk bu ağır duvarları yıkabilir miydi? Neden olmasın? Neden? Akşam eve girmeden önce Ahmet amcanın balkonuna baktım. Yine oturmuş bir şeyler yontuyordu. Cam balkonun yanına yanaşıp selam verdim. Başını kaldırıp beni görünce kafasını salladı ve selamımı aldı. Çantamdan çıkarıp ona yapılan resmi uzattım. Benimkiler sizin gibi sanatkar değil amcacığım ama size teşekkür etmek istediler. Adamcağız şaşkınlıkla resmi aldı ve uzun uzun gözlerimin içine bakıp ''Zahmet etmişler muallime kızım, beni mahcup ettiniz.'' dedi. Şaşırmıştım. Bu mahcup olunacak bir şey değildi ki. Hatta apartmandaki kadınlara götürsem belki de saçma bulup atarlar. Arkamdan da bir hafta konuşurlardı. Estağfurullah, ne demek? Sadece ellerinden gelen buydu. Ahmet Bey resmi alıp balkonun iç camına taktı ve bana manidar bir şekilde bakıp başını salladı. Ben de iyi akşamlar dileyip eve çıktım. Ne adamdı. Asaleti karşısında insan titriyordu. O da bizim işe bir şekilde karışmıştı işte. Umut ardından hüzün. Hayat bir şekilde akıp gidiyordu. Kimisi için iyi, kimisi için kötü, kimisi için ağır. Bir şekilde insanın önüne yollar açılıyor, kah ötekine, kah berikine sapıp gidiyordu. Herkesin amacı belki de sadece mutlu olmaktı ama kimin neyle mutlu olduğu başka bir meseleydi. Bazı insanlar ise tatminsizlikten şımaranların tersine karşılarına çıkan zor yollarla uğraşıp duruyorlardı ömür boyunca. Kimisinin fazla rahat yollarda kendilerine iş aramasının tersine öyle taşlı ve kayalı yollardan geçiyorlardı ki belki de kendileri bile nasıl baş ettiklerine şaşıyorlardı. İşte Mürvet Hanım Onur'un annesi, çınar gibi bir duruş, hala tebessüm edebilen bir çehre. İlk konuştuğumuzda inanamadığım bir dertle yıkılan ve istimlak olunan bir hayat. Çocuklarına çıkan bir genetik rahatsızlık sonucu bir yavrusu gözlerinin önünde gerileyerek yatağa mahkum olup sonunda da gencecik bir yaşta onu bırakıp cennete uçmuş. İkinci yavrusu ise ablası gibi artık yürüyemediği için yatıp kalmıştı. Bizim proje başladığında oğlu Umut'un artık kötülediğini umutsuzca anlatmıştı. Ben de ne söyleyeceğimi bilemeden onu teselli etmeye çalışmıştım ama olay o kadar bariz bir ağırlıktaydı ki kadıncağıza sormaya bile çekiniyordum. Fakat çocukları Engeller Parkı'na götürdüğümüzde Münevver Hanım çok durgun ve umutsuzca artık sona yaklaştıklarını belirtmiş, tüm veliler onu teselli etmeye çalışmıştık. Tabii sadece çalışmıştık. Bunun tesellisi nasıl olurdu ki? Son günlerde yaptığımız aile çalışmalarında ben ona yüklenmeyip onun yapılacak işlerini sınıfta yapmaya çalışıyor. Aklıma geldikçe bu sabır abidesi kadına ve kalan iki yavrusuna dua ediyordum. Onur da evdeki havanın ağırlaştığını anlamış olacak ki hafta başı geldiğinde çok durgundu. Gerçi diğerlerinin muhabbetine dalınca bir iki saat içinde keyfine yerine gelmişti. İrfan'ın has adamıydı. Onun ve bizim kendisine olan düşkünlüğümüz hemen yüzünü güldürüyordu. İlk günlerde antisosyal bir biçimde bir köşeden radyo dinleyen Onur, birkaç ayın sonunda elinde yazı tableti, mavi köşesinde topu ile sürekli konuşan, kalkıp diğerlerine yardım eden, yemeğe giderken bile bastonuyla yürüyüp, yardımsız gezinen bir hale gelmişti. Gonca Hanım akşamları da yurdun içinde ve yatak odalarında hep bastonla işini gördüğünü hayretle anlatıyor, seviniyordu. Ondaki bu gelişme beni anlatılmaz bir şekilde mutlu ediyordu. Çünkü ne kadar hayata bağlanırsa o kadar çok yaşayacak gibi hissediyordum. Hiç olmazsa dolu dolu, mutlu bir şekilde hayatının kalanını tamamlardı. O hafta Münevver Hanım beni arayıp Umut'u hastaneye kaldırdıklarını, Onur'a bir şey söylemememi rica etti. Eşi yurt dışında çalışıyordu ama o da gelmişti. Bunu duyunca işin artık sona yaklaştığını anlamıştım. Dondum, kaldım. O hafta veli eğitimine gelemeyeceğini Adil Bey'e de anlatınca benim tavrımdan işin gidişatını anlayıp bir iki teselli cümlesi söylemeye çalıştı. Cuma sabahı beklenmedik bir şekilde Adil Hoca'yı karşımda buldum. Yanında orta yaşlı temiz yüzlü bir adam vardı. Yüzüne bakınca onlara çok benzediğini fark ettim. Çocuklarla konuşup beni dışarıya çağırdılar. Adamcağız zorla konuşarak Umut'u kaybettiklerini söyledi. Ben kendimi tutamadan ağlamaya başladım. Artık ne adamın ne de Adil Hoca'nın kendini sıkacak hali kalmamıştı. Yüzümüzü gözümüzü silip birkaç kelam ettik. Peki bu akşam Onur'u ne yapacaksınız diye sordum. Sonra cevap vermesine fırsat vermeden ben dedim. Onu bize götüreyim. Evdeki ortam onu mahveder. Babası Caner Bey, aman Hoca Hanım size nasıl zahmet verelim. Bakarız biz bir çaresine. Olmaz, hiç zahmet olmaz. İki gün biz de idare ederiz. Sonra da annesiyle siz gelir onu görürsünüz. Haftayı da burada geçireceğine göre iki hafta evdeki matemi görmemiş olur. Adil Hoca da bana zahmet olmayacaksa bunun en iyi çözüm olduğunu söyledi. Zaten yıkılmış olan babayı alıp gitti. Ben Gonca'ya biraz sınıfa gidip durmasını söyledim ve yemek odasına kendimi zor attım. Gözümün önünden Münevver Hanım'ın yüzü gitmiyordu. Şu an ne haldeydi acaba? Ben ki birkaç aydır tanıdığım bu insanlar için şu an oturmuş hüngür hüngür ağlıyorken o ne haldeydi kim bilir. Kendimi toparlamalıydım. Çocuklara bir şey belli etmemeliydim. Özellikle de Onur'a. Onun yüzüne nasıl bakacaktım? Yavrucak aynı illeti o da taşıyordu ve haberi bile yoktu. O günü zorla bitirip eve gitmeliydim. Biraz kendime gelince babamı ve annemi aradım. Onlar da bana sürpriz yapıp söylemeyeceklermiş ama ağladığımı duyunca o akşam Recai'nin geleceğini, Onur'u idare edebileceğimizi söyleyip beni teselli ettiler. Allah'ın yardımı diye düşündüm. Hiç olmazsa kardeşim, dedem falan hafta sonunu idare ederdik. O günü Gonca ve Bahar'la karşılıklı yüzümüzü sile sile burnumuzu çeke çeke bitirdik. Bahar da Onur'a yardıma gelmişti ama kız akşama kadar gidemedi. Zar zor bir şeyler yapmaya çalıştı. Akşam diğer çocuklara Onur'u evine bizim bırakacağımızı söyledim. Ben de kalacak desem yakamı kurtaramazdım. Diğer velilere de sessizce olayı anlatıp hafta sonu için iyi dileklerle ayrıldım. Bizi babam almaya gelmişti. Onur'a annesinin kardeşini doktora götürmesi gerektiğini, Recai'nin de onu görmek istediğini söyledim. Kabul edeceğini sanmıyordum ama çok sevindi. Aslında babasını uzun süre sonra görmüş, aklı onda kalmıştı. Bütün gün arkadaşlarına onu anlattı. Ben anne ve babasının bize geleceğini, biraz kardeşine hastanede yardım etmelerinin iyi olacağını anlatınca olayı kabullendi. Cuma akşamı eve geldiğimizde aslında konuşacak halimiz yoktu ama evdeki herkes çocuğa bir şey belli etmeyip onu rahat hissettirmek için elinden geleni yapıyordu. Recai'nin izinli gelmesi can simidi gibi yetişmiş. Aslında kendi psikolojisi düzelmemiş kardeşim Onur'a moral vereceğim diye kendi derdini unutmuştu. Onur önce çekingen davrandı ama deden ve babamı da sevdiği için bir süre sonra rahatladı. Olayı duyan Nazlı ve eşi bize geldiler. Nazlı Onur'u tanıdığı için rahatça muhabbete başladı. Ama eşi önceleri şaşkın bir halde kenarda durdu. Sonra Recai'nin onu olaya katmasıyla Onur'un yanına oturup sarıla sarıla konuşup şakalaşmaya başladı. Hatta ertesi gün onu taksisiyle gezdireceği konusunda anlaştılar. Anlaşılan evin erkek takımı sayesinde bana fazla iş kalmayacaktı. Gerçekten de cumartesi günü kahvaltıdan sonra Recai ve dedem Onur'u alıp Nazlı'nın eşi Cihat ağabeyle dolaştırdılar. Bir akşam önce Onur'un çarpışan araba tutkusunu duyan bizimkiler araba sefasından sonra ona sürpriz yapıp Luna Park'a götürmüşler. Bindirdikleri arabalarla bayağı bir çarpışmışlardı. Allah aşkına hanginiz bindiniz diye sorunca Recai gülerek tahmin etmemi söyledi. Tabii ki bir arabaya Onur ile Cihat ağabey, diğerine ise Recai ile dedem. Onur olayı o kadar heyecanlı anlatıyordu ki kelimeleri karıştırıyor, arada durup nefes alıyor, gülmesi kahkahalarına karışıyordu. Bu arada annem kah gülüyor, kah ağlıyor, gidip gelip Onur'a canının ne istediğini soruyordu. Bizim apartmanın sakinleri bizdeki hızlı trafiğin nedenini anlamak için bir bahaneyle gelip gidip sorular soruyor, annemin misafirimizden bahsetmesiyle fazla oyalanmayıp gidiyorlardı. Evde herkes Onur'u mutlu etmek için seferber olmuştu. Çocuk yerinden kalkınca bir anda hepimiz fırlayıp onu gideceği yere götürmek için yarışıyorduk. Ben ona evin düzenini öğretmeye çalışıp ihtiyaçları için gideceği yerleri gösterdim. Arada babası arayıp mahcup bir şekilde durumunu sorup verdiği zahmetten bahsetti. Bizim onunla yaptıklarımızı duyunca teşekkür edip durdu. Ben de ona bir ara gelip kendisini görmesini, hafta içi de evdeki kalabalık azalınca götürüp iyi bir dille olayı anlatmalarını söyledim. O da pazar günü geldiği dedemlerle muhabbet etti. Onur'u bol bol kucaklayıp evin çok kalabalık olduğunu belirtti. Çok güzel bir hafta sonu geçirdiğini söyledi. Ben de o gün İrfan'ın antrenmanına gideceğimizi söyleyince çocuğun keyfine diyecek kalmadı. Babasını uğurladıktan sonra Recai ile ben sohbet ede ede basket takımının çalışma yaptığı salona gittik. Bizi beklemeyen İrfan da gözlerine inanamadı. Onu bizle görünce şaşıran çocuğun kulağına fısıldayarak Onur'un ağabeyinin hasta olduğunu açıklayınca o da Onur'u neşelendirmeye çalıştı. Engelli ve bir çocuk olan bu küçük adam, çoğu yetişkinin aklına bile gelemeyecek bir tavırla arkadaşına destek olmaya çalışıyordu. Sadece içimden ona sarılmak geldi. Sonra da onun çalışmalarını seyredip ertesi gün buluşmak üzere oradan ayrıldık. Recai de İrfan'ın tavrına hayran kalmış, normal geçinenlerde görülmeyecek bu olgunluğa şaşırmıştı. İzin diye geldiği hafta sonu onun için de hiç umulmadık bir şekilde geçmişti. Dönüşte apartmana girerken Ahmet amcanın cam balkonun köşesinde dikilip bize baktığını gördüm. Yanından geçerken durup Onur'u tanıştırdım. Onur'un elindeki bastonu görünce anlamlı bir bakış atıp "Bu bana araba yapan aslan mı?" diye sordu. Ben de Onur'a Ahmet amcayı hatırlatıp tahta atı kendilerine gönderen kişi olduğunu söyleyince o da gülüp başıyla selam verdi. Ahmet amca onun ne kadar kalacağını sordu. Ben de ertesi gün okula döneceğimizi söyleyince çocuğa bir şeker verip resim için teşekkür etti. Onu gururlandıracak iltifatlarda bulundu ve Recai'ye de bir şeker uzattı. Recai gülüp şekeri alınca "Al aslanım al, iki aslan bir arada bulunmuyor, tezkere ne zaman?" diye sordu. Recai de inanamıyordu ama hiç konuşmadığı bu adamla güzelce sohbet ediyorduk. O an apartmanın bazı camlarından bizi seyreden komşuları gördüm. İnsanlar bu manzara karşısında şaşırmış olacaklar ki hayretle benim kolumdaki bir görme engelliyle Ahmet Bey'in muhabbetini hayretle seyredalmışlardı. İyi ya, onlara da bir süre konuşacak yeni bir gündem çıkmıştı. Gelip de bu işe onlar da katılsa kim bilir onların hayatında neler değişecekti. Muhabbetin sonunda selamlaşıp eve gittik. Recai de Ahmet amcayla ilk kez konuştuğu için mutlu olmuş, benimle aynı duygulara kapılmıştı. Bu adam gerçekten de farklıydı. İnsanın belki de hayatında bir kez karşılaşacağı türden vakarlı ve emin biri. Onun bizimle olan muhabbeti evde konuşula dursun, esas sürprizi akşam geç saatte ortaya çıktı. Çalınan kapı ziline bakmaya giden babamın karşısında onu görmesiyle şaşırmıştık. Bu kez elinde tahta bir araba vardı ve içeriye girmeyi reddederek onu Onur'a vermemizi söyleyip gitti. Dedem gülerek Onur'un omzunu sıvazlayıp tahta oyuncağı sevmesini seyretti. Onur bunun kıymetini bil, bu amca kimseye bunlardan yapmaz. Onur ise elinde okşayıp sevdiği arabayı bize gösterip ne kadar güzel olduğunu söyleyip durdu. Apartmanın çehresi bile benim için değişmişti. Hani akşamları uzaktan bakıldığında birkaç penceresinde ışık yanan, diğer tarafları karanlık bir bina manzarası gibi bizim ev, Nazlı'nın evi ve tabii ki Ahmet amcanın evinde benim için ışık yayılıyor. Gözlerimi kapatıyorum ve bu iş başladığından beri bakış açımın ne kadar çok değiştiğinin farkına vararak bu birkaç camı ışıldayan binayı seyrediyorum. Aslında sadece benim değil, birçok kişinin hayatında farklı bir şeyler, farklı bir yerler buldu. Hiç ummadığımız olaylar yaşamaya başlamıştık. Her şeyden farklı bir tat almaya, önceden aklımıza bile gelmeyecek olaylara ağlamaya, gülmeye başlamıştık. Yıldızları da çiçekleri de görmeye, bakmaya değil, görmeye başlamıştık. Hüzün içinde açan sevgi çiçeği böyle bir hafta sonu bizim evi olduğu kadar Nazlıların evinde de bambaşka bir hava estirmişti. Cihat abi hafta sonu Onur'u gezdirmekle kalmamış, arada da gelip babamlarla ve çocukla vakit geçirmişti. Kendi çocuğu olmayan bu samimi adam zaten eşinden dinleyip durduğu bu çocuklarla tanışmanın verdiği zevkle belki de çocuk özlemini gidiyordu. Nazlı olanca içtenliğiyle bizim projenin has kişisi olmuş, Bahar'la ikisi çocukların vazgeçilmezi haline gelmişti. Cuma günü olayın içinden, üzüntüsünden Onur'a ne yapacağını bilemeyen Bahar'ımız pazar günü dayanamayıp geldi ve bizimle Onur'u ağırlama şerefiyle onurlandı. Proje Evedet'e taşmış, o kadar çok kişi buna ortak olmaya başlamıştı ki ben bile sayamıyordum. 9. ayrımın sonu sayfa 106.